Ayrım 48, sayfa 331. Dersler. Bölümün çeşitli noktalarında müfredat programının kapsamına giren dersler ve öğrenim dallarından bazılarına değinilmişti. Burada da önce programın temel özelliğini bir kez daha hatırlatmak yararlı olur. Hazırlık okullarınkini içermek üzere bütün eğitim süresi boyunca müfredat programı anlıksal, duygusal ve bedensel yeteneklerle el becerilerini dengeli biçimde geliştirecek bir bütünlük gösteriyordu. Medrese müfredat programının öncelikle din bilimlerine ağırlık veren özelliğine karşılık, Enderun liberal art diye adlandırılan dünya bilimlerinden başka musiki, edebiyat, tesip, hüsnü hat gibi güzel sanat becerilerine de gereğince yer verirdi. Bundan başka spor ve beden eğitimi ile askerlik bilim ve becerilerindeki öğretimde onu medreselerden ayıran eden özellikler arasındaydı. Elbette bu farklılıklara sanat ve meslek öğrenimine verilen önemi de katmak gerekir. Bu durumda Enderun müfredat programı kapsamına giren öğretim alanlarını şu kümelere ayırabiliriz. 1. İslami bilimlerle ilgili öğretim alanları, Kur'an, din dersleri, Arapça, gramer ve sentaksı, tefsir, fıkıh gibi öğretim dalları bu kümeye girmektedir. 2. Beşeri bilimler, Türkçe dil ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, matematik gibi bilgi ve bilim dalları giriyordu. 3. Güzel sanatlar denilebilecek kümeye ise sesli, çalgılı müzik, süsleme, güzel yazı gibi alanlardaki öğretimi kapsıyordu. Ayrıca bu konuları yeteneğe göre derinleşilen meslek öğretimi arasında da düşünmek gerekir. Bütün kayıt ve yazışmaların el yazısı ile yapıldığı o devirde güzel yazı değeri üstün tutulan becerilerden birisiydi. Bu konuda yetenek ve seçkinlik gösterenler hazine katipliklerine atanırdı. 4. Bu kümede ise beden eğitimi, spor ve askerlik becerilerini belirtmek mümkündür. Çelik çomak, güreş, ağırlık kaldırmak, cirit gibi etkinliklerin yanı başında binicilik, kılıç, gürz, mızrak ve öteki savaş araçlarının kullanılması da öğretilirdi. Bütün öğretim süresi boyunca beden güç ve yetenekleri açısından elverişli durumda olmaya özel bir önem verilirdi. 5. Meslek öğretimi alanındaysa öncelikle seferli odası çerçevesinde toplandığına değinilen giyim, bakım ve hazırlığı, işlemecilik, deri işleri, inşaat gibi alanlardaki öğretimin yanı sıra bugünkü tıp ve eczacılık karşılığı sayılabilecek çeşitli ilaç ve merhemlerin, kuvvet macunlarının hazırlanması ve gerektiği yerlerde kullanılması da girerdi. Ayrıca yukarıda değinilen askeri ve sivil müzik de mehterhane ve meşkhanede öğretilirdi. Teship ve kuyumculuk gibi öğretileri de bu kümede belirtebiliriz. 1. Selim ve Kanuni'nin bu program çerçevesinde usta kuyumcular durumuna geldiği belirtilmektedir. B. Miller, Rickout'un 1658'de yazdığı eserinde Türklerin coğrafya, harita, matematik bilgilerinden yoksun ve bu bilimlerden habersiz olduklarını iddia ettiğine değinmektedir. Bu iddiaya karşılık da Abati Toderi'nin 1787'de ve Hammer'ın 19. yüzyılda İstanbul kitaplıklarında matematik, geometri, cebir gibi alanlarda el yazması birçok değerli eserlerin bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca bölüm sonunda Enderun kitaplığı ve ders kitapları konusunda belirteceğimiz hususlar da Rickout'un bu konudaki iddiasının dayanıksız olduğunu gösteren başka bir delildir. Miller, Euclid geometrisinin Nasreddin Nusi tarafından Arapçaya çevrilmiş olduğunu ve Fatih'in matematik ve geometri dahil birçok Yunan klasiklerinin zamanında Türkçe'ye çevrilmesini emrettiğini belirtmektedir. Bundan başka Piyale Paşa, Turgut Reis ile öteki Türk denizcilerinin gerek Akdeniz ve gerekse Kızıldeniz ve Hint denizindeki savaş ve gezileri, coğrafya ve harita bilgilerinin yeterlik ve hatta savaş üstünlüğü gösterecek niteliktedir. Fleming, Reader's Digest dergisinin Mart 1973 sayısındaki Amerika'yı Kolomb'tan önce bulanlar başlıklı yazısında Piyale Paşa'nın 16. yüzyıl ortalarında hazırladığı haritası hakkında şunları söylemektedir. Piri Reis'in hazırladığı harita Antarktika'nın kuzey kıyıları ile Amerika'nın doğu kıyıları gerçeğe oldukça yakın gösterilmektedir. Bu iki kıtanın Afrika kıyılarına göre olan durumu Piri Reis'in enlem ve boylamları konusunda açık bilgisi bulunduğunu da gösterir. Yukarıda da belirtildiği gibi bütün öğrencilerin öğrenmekle zorunlu olduğu konular Kur'an, Türkçe, Arapça, Kur'an ile beden eğitimiydi. Bunlardan başka her öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun düşen bir beceri ya da sanat dalında yetişip gelişmek için elinden gelen her türlü çabayı göstermek zorundaydı. Gevşeklik ve tembellik hiçbir surette hoşgörü ile karşılanmazdı. Gerek okulda ve gerekse iş hayatında ilerlemek tamamen yeteneğe, çabaya ve başarıya dayanırdı. Bu konuda Busbecq'un şu sözleri ilginçtir. Bunlar her toplumsal geleneklerimizin özelliğini hem de eğitim konusunda aydınlatıcı bir nitelik taşımaktadır. Doğuştan soylu olmaya hiçbir değer verilmemektedir. Ancak kişinin görevlendirildiği işle ilgili meziyetleri ve yeterlilikleri önem taşımaktadır. Büyük insanların çoğu mütevazi, köylü ailelerin çocuklarıdır. Bundan da gurur duymaktadırlar. Onlar yeteneği Tanrı'nın verdiğine, eğitimin bunu işleyip geliştirdiğine, gayret ve çabayla da bunun ürünü olan başarının sağlandığına inanmaktadırlar. Parantez içinde Miller, 1941. Kitaplık ve ders kitapları. Fatih Mehmet'in Topkapı'da Enderun için bir hastane bir de kitaplık yaptırdığına değinilmişti. Bu kitaplığın çağının en zenginlerinden birisi olduğu sanılmaktadır. Kapsadığı eserler arasında İstanbul'un fethi sırasında Türklerin eline geçtiği sanılan bazı Yunan klasiklerinin esas nüshalarının da bulunduğu söylenmektedir. Fatih'in bunlardan bazılarını Türkçe'ye çevirttiğini biliyoruz. Fakat Cumhuriyet'le birlikte bu kitaplık ilgilenenlerin incelemelerine açık duruma gelince varlığı ileri sürülen bu Yunanca eserlere rastlanmamıştır. Gerçekten kitaplıkta bunlardan vardıysa şu iki akibetten birisine uğramış olmaları ihtimali sürülmüştür. Belirtildiği gibi Beyazıt'ı Veli tahta geçince babası Fatih döneminde sarayda toplanmış olan başta Bellini olmak üzere ünlü İtalyan sanatkarlarının yaptığı portre ve tabloları indirtip İstanbul pazarlarında sattırmıştı. Bu arada kitaplıkta bulunan Arapça ve Farsça dışındaki yabancı dil eserlerin de ayıklanıp uzaklaştırılmış olması mümkündür. Bundan daha güçlü olan bir ihtimalse sarayda çıktığına değinilen dört büyük yangın sırasında öteki yapılarla birlikte kitaplık ve içindekiler de bir derece hasara uğramış olabilir. Bu kitaplığa ve içindekilere karşı batılı bilgin ve gözlemciler hayli eskiden beri ilgi ve merak duymuşlardır. Kitaplığı bizzat görebilmek, hiç değilse içindekiler hakkında bilgi edinebilmek için zamanlarında çeşitli teşebbüsler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında B. Miller'ın eserinde değindiği bir tanesi özellikle dikkati çekecek niteliktedir. Ona göre Abate Toderini adındaki bir Venedikli İstanbul'da bulunduğu sırada Enderun kitaplığını ziyaret edebilmek için çeşitli teşebbüsler yapmıştır. Fakat bunlardan bir sonuç sağlayamamıştır. Bunun üzerine Toderini zamanın İspanya elçiliğindeki bir görevlinin aracılık ve yardımı ile Enderun iç oğlanlarının birisini para karşılığı elde etmiştir. Bu iç oğlanı gizlice kitaplık kataloğunun her gün birkaç eserinin adlarını, yazarlarını ve konularını kopya ederek dışarıya Toderini'ye erişmesini sağlamıştır. Böylece kataloğun kapsamındaki tüm kitap listesinin elde edildiği ileri sürülmektedir. Toderini bu listeyi 1787'de Venedik'te yayınlanan Sulla Literatura Turchesco adlı eserinin eki olarak vermektedir. Bu yayını bulup inceleyen Miller, listenin saray kitaplığının gerçek listesi olduğunu ve kitap isimleri arasında öteki kitaplıklarda rastlanmayan hükümdar ve devlet yöneticilerinin eğitiminde yararlı olabilecek eserlerin bulunduğunu da söylemektedir. Listenin tümünü böyle dar bir çerçeve içinde iktibas etmenin imkanı ve yararı olmadığı için sadece ana bölümlerinin başlıklarını vermekle yetinilecektir. 1. Kur'an tefsirleri. 2. Hukuk eserleri. 3. Felsefe eserleri. 4. Mantık kitapları. 5. Astronomi eserleri. 6. geometri kitapları, 7 matematik ve aritmetik eserleri. Doğrudan doğruya Enderun'da öğretimde kullanılan kitaplar konusunda Toderini'nin verdiği bilgilerin yanı başında adına önce de değinilen Bobovi de eserinde bazı bilgiler vermektedir. Ona göre kendisi Enderun'da iç oğlanı olarak bulunduğu sırada Arapçanın gramer ve sentaksının öğretiminde şu kişilerin eserlerinden yararlanılmaktaydı. Kitabül Bina, Kitabül Maksud, Kitabül Lizzi, kazalar konusunu içeren Elmerahül Ervah, Muttarizi'nin Misbahı, İbni Acurum'un Acurumyası, Fars şairlerinden caminin görüşlerini de içeren İbnil Hacib'in Kafiyesi. Kullanıldığı belirten Arapça sözlüklerin şunlar olduğunu ileri sürmektedir. Musluhiddin Mustafa'nın Lügat-ı Aktarı, Sipahü Sübyan. Öğrenciler Arapçayı yeterince öğrenince Kur'an tefsiri, İslam hukuku gibi konuların öğrenimine geçerlerdi. Kur'an tefsiri genellikle Tefsiri Kadı adıyla anılan Elabidevi'nin tefsiriydi. Acemce saray dili olarak öğretilirdi. Öğrenciler Türkçe ve Arapça'da yeterli kazanınca Farsça öğrenimine geçerdi. Öğretimde Sadi'nin sözlüğünden ve Feridettin Atar'ın Bendnamesinden yararlanılırdı. Bundan başka gene Sadi'nin Gülistan ve Bostan'ı da kullanılan ders kitapları arasındaydı. Bu okulun programını medresedekilerden kesin olarak ayıran yönlerden birisi de Farsça öğretimiydi ve Fars dil ve edebiyatına verilen önemdi. Kim okursa Farisi, gider dinin yarısı metodunu benimsemiş olan medreseler neredeyse Farsça öğrenimini günah sayarlardı. İki kurumun programları arasındaki önemli ayrıcalıkları da müzik, el sanatları, beden eğitimi olduğu hatırlatılmalıdır. Seferli odasına bağlı olan ve yapıları da bu odaya bitişik bulunan mehterhane ve meşkhane de kapsamlı ve etkili sivil ve askeri müzik öğretimi yapılırdı. Ezan okumak, Kur'an okumak, mevlüt, ilahi ve tekbir gibi İslam gelenekleri arasına giren ve belli bir takım makamlara uyularak okunması gereken hususları etkili ve yeterli olarak öğreniminde müzikten geniş ölçüde yararlanılırdı. Buna rağmen ne eski medrese programlarında ne de günümüzün İmam Hatip okullarında müzik öğretimine yer verilmektedir. Üzerinde durulması yararlı olacak farklılıklardan bir başkası da el sanatları konusudur. İslami geleneklerde imamlık, müezzinlik, vaizlik ve hatiplik geçim sağlanacak meslekler biçiminde oluşmamıştır. Böylece Hristiyanlığın tersine bir ruhban sınıfının gelişmesi istenmemiştir. Bu görevleri kendini yeterli bulan herhangi bir inanç sahibi yerine getirebilir. Bu yüzden camilerde imamlık ya da müezzinlik yapanlar genellikle geçimlerini başka bir iş veya sanat yoluyla sağlarlardı. Gelenekler ve bu durum böyle olunca öncelikle din görevlilerini yetiştiren medreselerin programlarında da el sanatlarına Enderun'da olduğu gibi yeterince yer ve önem verilmesi gerekirdi. Halbuki gelişim bu yönde olmamıştır. Enderun'da geleceğin hükümdar, vezir, sadrazam, beylerbeyi, belki bir gün başları darda kalır da ekmeklerini bu yoldan kazanmak zorunu duyarlar diye bir el sanatını gereğince öğrenmek zorunda kalırlardı. Sonuç: bir eğitim kurumu olarak Enderun'un örgüt, program ve amaçlarına karşı yerli ve batılı gözlemci ve tarihçiler başından beri çok yakın ilgi duymuşlardır. Devletin sivil ve askeri hizmetlerinde görev alacak olanları yetiştiren bu kurumun kendinden önce ve yakın zamana kadar örneğine rastlanmayan çok etkili bir temessül ve eğitim kurumu olduğu görüşü benimsenmektedir. Gerek yerli ve gerekse yabancı tarihçiler bu konuda farklı iki görüş ortaya koymaktadır. Bir azınlık bunu sadece köle ve devşirmelerden oluşan bir saray iç hizmetleri örgütü olarak görmektedir ve eğitim kurumu niteliği üzerinde durmamaktadır. Çoğunluksa bunu köle ve devşirmeleri Türk kültürüne göre yoğurup en etkili biçimde görevleri için eğiten bir okul olarak nitelendirmektedir. Kurumla ilgili olan en önemli bulguları şöylece özetleyebiliriz. 1. Enderun sarayın selamlık kısmına verilen attır. Okulun kökeni 1. Beyazıt zamanında kurulduğu ileri sürülen şehzade okuludur. Buraya 2. Murat zamanında tutsak hükümdar ve soylu çocukları ile seçkin devşirmeler de geniş ölçüde alınıp eğitilmeye başlanmıştır. Fakat Enderun Okulu adıyla yüksek düzeydeki kuruluş 2. Mehmet tarafından gerçekleştirilmiştir. 2. Okulun öğrenci kaynakları, seçkin devşirmeler, savaş esirlerinden hükümdar hissesi olarak ayrılan en seçkinleri, pazarlardan satın alınan yetenekli kölelerdi. İlk iki kaynak, 1. ve 2. Murat zamanlarında nizami orduyu kurmak amacı ile hükümdarların özel fermanlarla yarattığı kaynaklardı. 3. En önemli kaynak devşirmelerdi. Rumeli ve daha sonra da Anadolu'nun Hristiyan tabakasının çocukları arasından 3-7 yılda bir özel ferman ve yönetmeliğe uygun olarak yapılırdı. Seçimde öteki etmenlerin yanı başında kusursuz ve güçlü beden yapısı ile güzelliğe ve yetenekliliğe önem verilirdi. İstanbul'a gelişlerinde bunların kaymak tabakası, saray kapıcısı, silahtar ağa ve hükümdarca saray için seçilirdi. Bunlar sünnet edilir ve Türk isimleri verilirdi. Türk ve Müslüman gelenekleri ile Türkçeyi öğrenmeleri için bir süre köklü ailelerin yanlarına yerleştirilirdi. 4. Okul, hazırlık okulları dışında ve yüksek kısmı Topkapı Sarayı'nda bulunan bir manzumeydi. Edirne, İbrahim Paşa İskender Çelebi sarayları ile Galatasaray'da 7 yıl süreli 4 hazırlık okulu bulunuyordu. Bu okulların ancak en seçkin ve başarılıları Topkapı'daki bölümü alınırdı. Ötekiler Yeniçeri, Sipahi Ocakları ve diğer dış hizmetlere atanırdı. Topkapı içindeki kurumsa Büyük Oda, Küçük Oda, Seferli Odası, Kiler Odası, Has Odalardan oluşurdu. Bir ara bunlara Doğancılar Odası da eklenmişse sonra kapatılmıştır. Büyük Oda ve Küçük Oda üst odaların hazırlık okulları niteliğindeydi. Seferli, Doğancılar, Kiler ve Hazine Odaları da meslek okulları özelliğini taşımaktaydılar. Has Oda ise hükümdarın kişisel hizmetleriyle Hırka-i Saadet binasına bakmakla görevli olan en yetişkin ve seçme kişilere özdü. Bu odaların tümünde Fatih'in Kanunname-i Ali Osman'ı 743 iç oğlanı bulunmasını amirdi. Fakat mevcut zaman zaman arttırılıp azaltılmıştı. 5. Okulun eğitim-öğretim programının özellikleri şunlardı. Türkçe, Arapça, Farsça, Kur'an, tefsir, İslam hukuku gibi bilgilerin yanı başında ve onlarla eşit oranda beden eğitimi ve askerlik becerileriyle meslek öğrenimi ve el becerilerine yer verilirdi. Bunlardan başka musiki, tesip, güzel yazı gibi güzel sanatların da önemi büyüktü. 6. Okulun baş yöneticisi silahtar ağa olmakla beraber fiili yönetimin sorumlusu seferli odasının ağasıydı. Her odanın yapısı, oda başısı, katibi, kütüphanecisi, kalfa ve lelalarından başka imam ve müezzinleri de vardı. Özellikle Türkçe okuma, yazma ve öteki temel bilgi ve becerileri öğreten ve sürekli olarak sarayda oturan 2-3 öğretmen vardı. Bunların dışında günün en seçkin bilgin, sanatkar ve şairleri öğretim için kentten gelir giderdi. En gelişkin döneminde kentten her gün saraya 40 kadar ulema ve sanatkarın geldiği söylenmektedir. 7. Zamanın hükümdarları bu okulun her günüyle yakın kişisel ilgi gösterirlerdi. Öğrencilerin seçiminden başlayarak okulun günlük yönetim ve denetimi, öğrencilerin ve personelin çalışma, başarı ve disiplin sorunlarının her yönü hükümdarların kişisel ilgi ve denetimi çerçevesine girerdi. 8. Osmanlı sadrazam, vezir, beyler beylerinden başka birçok bilgin ve sanatkarın da bu okuldan yetiştiği belirtilmektedir. 9. 19. yüzyıl içinde etkinlik ve yeterliğini yitirerek sadece saray iç hizmetlerine personel yetiştiren bir kurum durumuna giren Enderun'un ne zaman sona erdiği kesin olarak bilinmemektedir. Bazılarına göre 2. Mahmut zamanında devşirme Yeniçeri Ocağı ile birlikte lağvedilmiştir. Bazı tarihçilerse meşrutiyetin başına kadar sürdüğünü söylemektedir. Ne olursa olsun kurum imparatorluğun tarihine paralel bir gelişim ve sonuç göstermiştir. Kitap sona erdi. Mayıs 2009.